SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
İyi günler sayın dinleyiciler. Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
AK Parti'nin bir milletvekili, İstanbul milletvekili Yeneroğlu istifa etti ya da atıldı.
Evet, çok kendi tercihi değildi. AK Parti'nin yöneticisiydi. 50 kişilik MKK üyesiydi Mustafa Yeneroğlu. Eskiden İnsan Hakları Komisyonu'nda başkanlık yapmış da bir isimdi. Ve insan hakları konusunda hassasiyetiyle de biliniyordu. Özellikle sosyal medya paylaşımlarında KYK'lılara uygun görülen muameleyi eleştiriyordu. Onlarla ilgili mesela beraat etmiş bir KYK'lının hala bir takım haklardan mahrum kalmasına yönelik eleştirileri var. Ya da kaçırılan bir takım KYK'lılar var. Birkaç ay sonra işte poliste bulundu, kendisi geldi gibi ifadelerle emniyette sorgulara yapılıp cezaevine gönderilenler. Ama aileleri kaçırıldığına ilişkin görüntüleri bulup basınla da paylaştılar. O olaylarla ilgili hassasiyetlerini ortaya koymuş bir isimdi. Yani genelde AK Parti'de biraz daha farklı ses çıkartan bir siyasetçiydi. Bununla ilgili 2-3 ay önce AK Parti yönetim toplantısında Cumhurbaşkanı tarafından bizzat uyarıldığını biliyoruz. Kulislerde bu bilgi çok konuşulmuştu. Aynı şekilde o hassasiyetini sosyal medyadan devam ettirince bu kez parti yöneticiliğinden istifa etti. Ardından da partinin genel sekreteri çağırarak partiden de istifa etmesi istendi Mustafa Yeneroğlu'ndan. Kendisi açıkladı bunu. Hatta yetmez milletvekilliğinden de istifa et talebinin AK Parti tarafından Yeneroğlu'na iletildiğini yine Yeneroğlu yaptığı basın toplantısında açıkladı. Bu meseleyi düşüneceğim dedi Yeneroğlu. Partiden istifa etti AK Parti'den. Zaten yönetimden istifa etmişti. Milletvekilliğinden istifa edip etmemeyi düşüneceğini söyledi. Tabii bu istifa ile ilgili açıklaması üzerine de hayli tartışma olduğu üzerine. Çünkü AK Parti'de farklı seslere tahammül yok mu? Genel politikanın dışında açıklama yapanlara uygun görülen bu muamele aslında tek sesliliği beraberinde getirmiyor mu gibi eleştirilerle birlikte bu mesele çok konuşuldu.
IŞİD lideri ya da DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi geçtiğimiz hafta sonu öldürüldü. Burada Türkiye'nin rolü hakkında bir şey biliyor muyuz?
Aslında Trump'ın açıklamaları çerçevesinde biliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de yetkililerin yaptıkları açıklamalar var. Trump, Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin basın toplantısında Türkiye'ye teşekkür etti. Rusya ile beraber, Suriye'deki Kürtlerle beraber. Sonra Türkiye'den bir açıklama yapıldı. Bir işbirliği gerçekleştirildiğine ilişkin bu operasyon sırasında. Ancak kulislerde Amerikan gazetelerinde, kulislerde konuşulan Amerikan gazetelerinde yazılan Türkiye'nin bu operasyonun içinde olmadığı bilgisi daha çok altı çizilen bilgiydi. Sadece haber verildiği bu operasyonla ilgili, çünkü İdlib'de Türkiye'nin gözlem noktaları var. Bağdadi'nin öldürüldüğü yer Türkiye sınırına 7 kilometre ve bununla ilgili de Amerika'nın operasyondan birkaç saat önce Milli Savunma Bakanlığı'nı bilgilendirdiği belirtildi. Yani bir ortak operasyon söz konusu değil. İstihbaratın SDG'lilerden alındığına ilişkin bir bilgi paylaşıldı. Sonra Türkiye'de yakalanan Bağdadi'nin bir akrabasının Irak'taki sorgusunda Bağdadi'nin adresine ulaşıldığına ilişkin bilgi Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yani o bölge biraz kritik istihbaratın kimden gittiğine ilişkin. Ancak Kobani'nin yani SDG'nin, YPG'nin başındaki ismin açıklaması var. Amerika ile biz ortak operasyon düzenledik diye. Aynı zamanda Trump'ın da Kobani'ye doğrudan teşekkürü var ki Türkiye'de tüyleri diken diken eden bir gelişmeydi.
Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Ermeni soykırımı tasarısı geçti, yaptırımlar geçti. Bu konuda Türkiye ne tür tepkiler gösterecek acaba?
Şimdi tabii çok uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Ermeni soykırımına ilişkin Temsilciler Meclisi'nden senatodan bir takım kararlar geçsin diye çabalar söz konusuydu. Ama her seferinde Amerikan yönetimi, özellikle Pentagon ya da Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bir önemli müttefik, stratejik bir noktada olduğu gerekçesiyle oradaki oylamaları engelleme çalışması yapıyorlar ve sonuçta da engelliyorlardı. Çünkü oylandığında bu kararın alınma ihtimali yönetimleri endişelendiriyordu. Bu kez Türkiye ile ilgili Amerikan kamuoyunda zaten çok alerjik bir durum söz konusu. Barış Pınarı Harekatı sırasında yapılan yayınlar, medyada yer alan haberler, kongreden yapılan açıklamalar, senatörlerin yaptığı, temsilciler meclisinden milletvekillerinin yaptığı açıklamalar Türkiye'ye karşı pek olumlu değildi. Tam bu harekatla ilgili mutabakat sonrasında ki mutabakat bir takım yaptırımlar varsa onların da geri alınmasını ve bundan sonra yaptırım uygulanmamasını da öngörüyordu. Hemen peşinden temsilciler meclisinden böyle bir karar geçti. Özellikle Ermeni soykırımı kararının Türk diplomasisi açısından büyük bir başarısızlık olduğu biçiminde değerlendirmeler var. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin başını ağrıtabileceği biçiminde değerlendirmeler yapılıyor. Diğer yaptırımlarsa Cumhurbaşkanı'nın şahsıyla ilgili onun mal varlığının araştırılması talep ediliyor. Türkiye'de bir takım isimlere yaptırım uygulanması, Türkiye'ye doğrudan yaptırım uygulanması, yani çok sert bir düzenleme kabul edildi Temsilciler Meclisi'nde. Tabii bu Türkiye'de çok da ezici bir çoğunlukla kabul edildi, onu da söyleyelim. Karşı çıkan hemen hemen yok gibiydi. Bu da Türkiye'nin imajını ortaya koyması açısından önemli. Türkiye'de kaygıyla karşılandı. Şimdi bundan sonra senatoya gidecek. Ermeni soykırımı ile ilgili karar değil ama yaptırımlarla ilgili olanı senatoya gidecek. Senatoda 4-3'lük bir çoğunlukla kabul edilirse Trump'ın burada bir hareket alanı kalmayacak. Türk-Amerikan ilişkileri açısından yeni bir gerilim alanı bu. Hem Ermeni soykırımı kararı hem de yaptırımlarla ilgili düzenleme. Kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek 13 Kasım'da. O ziyaret öncesinde bu mesele halledilebilir mi? Senatodan geçmemesine ilişkin bir garanti verilebilir mi? Bunlar üzerinde değerlendirmeler yapılıyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'daki o ziyareti gerçekleştireceğini 3 gün önce duyurmuştu. Mutabakat sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini ve Trump'la görüşeceğini. Şimdi Temsilciler Meclisi'nden geçen bu karar ve düzenleme, yaptırım düzenlemesiyle birlikte kararını da gözden geçiriyor ve son olarak sorulduğunda Cumhurbaşkanı'na gidip gitmemeyi düşündüğünü söyledi.
Bir de Türkiye'deki medyanın durumuna değinmek istiyorum. RTÜK üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliği düşürüldü dün. Meclisin seçtiği bir üyenin RTÜK üyeleri tarafına azledilmesi mümkün mü?
Yasaya göre mümkün ama bugüne kadar hiç uygulanmamış. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün kurumların üstünde halkın iradesi. Halkın iradesiyle oraya gelen milletvekillerinin oylarıyla seçilmiş bir isim seçildiği koltuktan kurulum kararıyla ayrılıyor, ayrılmak zorunda bırakılıyor, azlediliyor. Şimdi tabii Faruk Bildirici'nin de buna çok sert tepkisi oldu. CHP'li diğer üyenin de, HDP'li üye de buna karşı çıktı ama MHP ve AK Partili yüksek kurulu üyelerinin oylarıyla alındı bu karar. Faruk Bildirici farklı bir RTÜK üyesiydi. Bugüne kadar çok fazla içerideki görüşmeler dışarıda tartışılmıyordu. Ama Faruk Bildirici yanlış uygulamaları kamuoyu önünde de tartıştı. RTÜK Başkanı'nın farklı yönetim kurullarındaki görevlerini gündeme getirdi. İstifa etmesi gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkan Vekili ile birlikte basın toplantısı yaptı. Aslında azledilmesi gerekir dedi. RTÜK eğer bu işe üst kurul olarak girmiyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesi gerekir dedi ve RTÜK Başkanı'yla bir gerilim yaşadı. O gerilimden kısa süre sonra ani bir kararla AK Partililer ve MHP'liler Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürdüler. Tabii şimdi CHP ne yapacak? Orada bir üyesi var. O görev yapmaya devam edecek mi? Faruk Bildirici'nin yerine yeni bir isim atayacak mı? Yoksa üyesini çekip RTÜK'teki temsiliyetine son mu verecek böyle bir karar aldığı için önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Bunun üzerine bir tartışma yürüyecek.
Bir yandan da Hürriyet gazetesinde tebligat yoluyla onlarca gazeteci işten atıldı. Bu medyadaki genel gidişatı mı yansıtıyor?
Vallahi aslında medyanın genel gidişatı belli. Özellikle son yıllarda iktidara daha yakın grupların medya sahipliğini üstlendiklerini görüyoruz. Doğan grubunun satışı da bunun en son örneğiydi. Demirörenler almışlardı. Bir süredir Hürriyet gazetesinde, CNN Türk'te, ki CNN Türk'te bir deprem oldu. Birçok yönetici değişti, kadrolar değişti. Kanal D'de de aynı şekilde ama Hürriyet'te çok böyle köklü bir değişim yoktu. Ancak öyle bir değişim oldu ki Türk medya tarihinde böyle bir şey görülmemiş. Çünkü 40 civarında gazeteciye hiç onlara haber vermeden evlerine noterden tebligat göndererek işten attı Demirören grubu. Ve işte insanlar işteydi o tebligatlar gittiğinde. Kiminin annesi aldı, kiminin eşi aldı, kiminin hamile ve ameliyat masasındayken tebligat geldiğini öğrendi kimisi de. Yani Türk basın tarihinde hiç rastlanmamış bir yöntemle onlarca gazeteci işinden atıldı. Çok tepki var Hürriyet Gazetesi'ne. Gerekçe bilinmiyor, kriter bilinmiyor, ne yapmak istenildiği bilinmiyor. Bunu sadece kamuoyunun bilmediğini söylemiyorum. Genel yayın yönetmeni de bilmiyor ve bunu bilmediği için de genel yayın yönetmeni Vahap Munyar da görevinden istifa etti. Hatta o da noter tebligatıyla yönetime istifasını iletti. Önce kendisi istifa etmiş, ciddiye alınıp üzerine bir tartışma konuşma olmayınca noterden istifasını göndermiş. Şimdi o da ne olacağını bekliyor, istifasının kabulünü bekliyor. İçeride gazeteciler var, ne olacağını tam olarak bilmiyorlar. İşten atılan gazeteciler hangi gerekçeyle atıldıklarına ilişkin bir şey bilmiyorlar. Bununla ilgili bir açıklama yapılmıyor. Üstelik tazminatta atılıp atılmadıklarına ilişkin de soru işaretleri var. Gerçekten basın tarihine geçecek skandal bir süreçle karşı karşıyayız diyebiliriz.
Yavuz Bey, siz de Ekim ayında yeni bir maceraya çıktınız. Gazete Pencere adında yeni bir gazete yayınlamaya başladınız. Bize bunu biraz anlatabilir misiniz?
Evet, yani aslında Türkiye'de gazete çıkartmak zor iş. Şu anda dağıtım tek elde, matbaa tek elde, onları bir gazete çıkartacaksınız, kağıda basacaksınız ve dağıtacaksınız. Çok hem maliyetli hem de çok zor bir iş siyasi ortama baktığınızda. Biz yeni nesil bir gazete çıkartmak istedik. PDF formatında sabah 7'de insanların SMS ile telefonlarına ya da e-mail kutularına düşüyor. 12 sayfalık bir gazete. İçinde siyaset var, spor var, kültür sanat var. Hafta sonları bir kadına çıkarttıracağız gazeteyi. Bir kadın gözüyle gazete olacak. Hafta sonu okunabilecek özel hikayelerin de yer aldığı bir gazete. Bir bütün olarak gündemi insanlara sunsun istiyoruz. Sadece haber kaygısı olsun istiyoruz. Merkez medyadaki bu boşluğu da doldurabilecek bir zemin yaratmaya çalışıyoruz. 12. sayıyı çıkardık. Vallahi abone usulüyle de çalışıyoruz. Aylık 9 lira, yıllık da 108 lira abone ücreti var. İnsanların ilk izlenimlerinde olumlu olmasından mutluyuz. Sürdürebilir miyiz bilmiyorum ama girişimimiz bizim heyecanımızla devam ediyor 12. sayıdan itibaren.
İnsanlar nereden abone olabilecek Yavuz Bey?
gazetepencere.com adresine girdiklerinde orada abone ol tuşu var ve kredi kartıyla ya da EFT ile abone olma imkanları var. Sadece işte oraya bir isim yazacaklar, telefon numarası ve aynı zamanda e-maillerini bıraktıklarında, özellikle yurt dışında e-maillerine PDF formatında her sabah 7'de, Türkiye saatiyle 7'de gazetelere ulaşacak. Yorumlarıyla, haberleriyle, fotoğraflarıyla, merak ettikleri bütün noktalarla gündeme ilişkin.
Kolay gelsin Yavuz Bey ve çok teşekkürler yine yorumlarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Necat Bey.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.